Şimdi de dış basında yer alan manşetlerin bir değerlendirmesini yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba. Önce ben şunu demek istiyorum. Ufak bir rahatsızlığım var sesim dolayısıyla.
Geçmiş olsun.
O yüzden dinleyicilerimize şimdiden size de özürlerimi iletiyorum.
Geçmiş olsun tabii ki, artık kış geldiği için
evet.
Hastalık mevsimi de geldi. Havalar çok soğuk. Tekrar geçmiş
çok
olsun diyoruz. Şimdi bizim manşetlerimizde de ilk sayfalarımızda da Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verilen 4 günlük insani mola, bunlar ayrıntılı bir şekilde yazıldı, çizildi. 2 günlük bir uzatma var. Bütün bu gelişmeler dış basında nasıl yer alıyor?
Hemen şöyle söyleyelim, aslında geçtiğimiz haftaki programda da biz değinmiştik. 4 günlük o insani aranın ardından eğer devam edecek olursa bunun daha en başta belirtilen şartlar doğrultusunda Hamas'ın bırakacağı her 10 İsrailli rehine için bir gün daha uzaması konuşuluyordu. Şimdi bu süreç 2 gün uzayacak deniyor. Tabii yani dileriz bu nihai bir ateşkes olur. Onu söylemek gerekiyor. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in yine bir raporu oldu. 1.7 milyon insanın Gazze'de yerinden edildiğini biz gördük. Yani 2.1 milyonluk bir nüfustan bahsediyor. 2.2 milyon yaklaşık. Bu nüfusun %80'ine tekabül ediyor. Yani dolayısıyla insanların %80'i artık evlerinde oturmuyorlar Gazze'de. Bu açıdan gerçekten çok yani kabul edilebilir bir durum değil. Diğer taraftan bunun biz uluslararası basında çok gerçekten söylediniz, değindiniz. Özellikle Batı basınındaki bu konunun yer alış biçimi o kadar artık kabul edilemez noktaya gelmiş durumda ki BBC çalışanları dahi bunu protesto ettiler. Bilmiyorum gördünüz mü o haberi? El Cezire'ye bir mektup gönderiyor BBC çalışanları. 8 BBC çalışanı ve dedikleri şu: biz İsrail-Filistin çatışmasının haberlerini doğru bir şekilde anlatmıyoruz. İsrailli kurbanlara Filistinlilere kıyasla daha fazla insani boyut veriyoruz, kazandırıyoruz. Ve tarihsel bağlamı, yani konuyu 7 Ekim'den bugüne sadece ele alıyoruz diyorlar.
Evet.
Yani aslında olanı bizim haftalardır herkesin söylediğini doğruluyor BBC çalışanları da. Ama ilginç olan şu, bu mektup 2300 kelimelik yaklaşık. Ve dediğim gibi 8 BBC çalışanının yazdığı bir mektup. Ve mektupta da şunu söylüyorlar, bence ilginç şeylerden bir tanesi bu. Diyorlar ki BBC'nin Rusya'nın Ukrayna'da işlediği söylenen savaş suçlarına dönük çok gözü kara bir şekilde haber yaptığı, aynı gözü karalığı ise Gazze'de İsrail'e karşı göstermediğini söylüyor. Ve demin söylediğim ilginç noktalardan biri de burası. Peki bu gazeteciler kim? Bilmiyoruz. Çünkü bu gazeteciler diyorlar ki biz BBC'nin bize karşı olası bir misilleme tavrından endişe ettiğimiz için, aynen dediğiniz gibi, isimlerini açıklamıyorlar. Ve bu mektubu El Cezire'ye gönderebiliyorlar. Neden? Çünkü El Cezire olayın başından beri bu konuyu Türk kanalları gibi gerçekten oldukça objektif bir şekilde değerlendiren, yani acıya, Gazze'lilerin acısına da aynı şekilde verilmesi gerektiği şekilde veren, yani bunun üstünü örtmeyen bir yayın organı. Dolayısıyla TRT World'un yaptığı gibi, TRT'nin Anadolu Ajansı'nın yaptığı gibi El Cezire de bu bağlamda uluslararası alanda takdir gördü ki BBC çalışanları da ona göndermişler. Bunu söylemek lazım. Diğer taraftan tabii bir başka konu Elon Musk'ın ziyareti aslında. Biz onu da takip ediyoruz.
İsrail'i ziyareti.
Evet, İsrail'i ziyareti. Bu Elon Musk'ın bu ziyaretinin detayı aslında, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Önümüzdeki süreçte Elon Musk biraz daha sessiz kalabilir. Daha fazla konuşmayan bir Elon Musk'ı görebiliriz en azından bu konuyla ilgili. Neden? Çünkü Elon Musk'ın bu ziyaretinin aslında arka planında yaklaşık 12-13 gün önce attığı bir tweet sonrasında kendisine gelen tepkiler var. Orada bir kullanıcı demişti ki Yahudiler insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyorlar demişti. Elon Musk da bu tweet'i alıp gerçekleri söyledin diye bir ifade kullanmıştı üzerine. İşte bunun sonrasında büyük teknoloji şirketlerinden tutun da pek çok firma, uluslararası şirket ve özellikle Amerika'daki Yahudi lobisi Elon Musk'ı çok eleştirdi. Hatta reklam vermeyeceğini söyledi, hatırlayalım, Apple'lar, pek çok teknoloji şirketi. Bunun sonrasında Elon Musk'ın bu noktada İsrail'e bağlılığını veya ona yakın olduğunu gösterebileceği bir hamlesi vardı. Onu da gerçekleştirdi. İsrail'e gitti. Ve hem başbakanla hem cumhurbaşkanıyla görüştü. Dahası Ekim ayı sonunda bir açıklaması vardı. Biz Elon Musk'ı takip etmiştik ve orada demişti ki Starlink uydu hizmetini ben Gazze'de insani yardım kuruluşlarına verebilirim demişti. Bununla ilgili de bir geri adımı da orada gördük. Dedi ki İsrail'in İletişim Bakanlığı'nın onayı olmadan kesinlikle Starlink'i biz çalıştırmayacağız Gazze'de dedi. Bu noktada bir başka söylediği Gazze'nin yeniden inşasında biz de söz sahibi olmak istiyorum, katkıda bulunmak istiyorum dedi. Şimdi peki neden ben sessiz kalabilir dedim. Çünkü sadece iki kelime gerçekleri söyledin ifadesi Elon Musk açısından %60'a yakın deniliyor reklam gelirinin kaybına.
Evet.
Dahası bunun gibi bir ziyarete yol açtı. İsrail'e bağlılığını göstermesi gereken bir ziyarete yol açtı. Keşke yani bunları göze alabilecek noktada olsa da değil mi desek ki oraya gitmişken o kadar yakınken yani 15 bini aştı deniyor şu an
evet.
Vefat eden insanlar şehitlerin sayısı Gazze'de. Keşke o sınırın o tarafına da geçse de görse Gazze'yi. Hatta hashtagler de açıldı o ziyaretteyken. Alan Gazze'ye de git diye hashtag açıldı. Dünyada trending topic oldu. Ama onunla ilgili herhangi bir yanıt vermedi. Hatta belki de sessizliğini orada başladı aslında Elon Musk. Onu da diyebiliriz demin söylediğimizi. Bir başka durum, Amerika'da gelen haberler var. 3 Filistinli öğrenci saldırıya uğradı Amerika'da cumartesi günü. Bu da aslında endişe verici bir durum. Şimdi bakın, biz Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesinde de Biden'ı ve Blinken'ı eleştiren diplomatların olduğunu görmüştük. Bunu haberleştirmiştik. Hatta 500'e yakın diplomat deniyordu bunlar için. Veya işte çalışan, dışişleri çalışanı. İsimlerini söylemiyorlardı. Çünkü çekiniyorlardı ama 137 isim, Biden'ı destekleyen 137 isim, yani İsrail'e bizim desteklememiz doğru diyen isimler, bunları çekinmemişler ve isimlerini açıklamışlardı. Şimdi bu tavır aslında bir taraftan bu tarz şiddet eylemlerini cesaretlendiren bir durum da olabilir mi diye düşündürmüyor değil. Çünkü insanların hani tek taraflı bakış açısını bu kadar net bir şekilde görüyor olmaları bu noktada cesaret almalarına da yol açıyordur. Yani burada yaptıkları tek şey hani o Filistin atkısını takmış olmaları ve bir de Arapça konuşmuş olmaları orada. Gerçekten bu noktada bunun kabul edilebilir olmadığını söylemeliyiz. Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinden bahsetmiştik. Amerika'ya değmişken onu da değineyim. Blinken önümüzdeki günlerde, yani bu birkaç gün içerisinde Orta Doğu'da temaslarda bulunuyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Şeria'ya gidecek, gidiyor Blinken. Burada temaslarda bulunacak ama tabii nasıl hani buradan olumlu, inşallah umuyoruz tabii ki bir ateşkesin sürmesiyle ilgili bir sonuç olsun. Uluslararası arenadan bahsetmişken iki konu daha var. Biri Geert Wilders'in açıklamaları. Geert Wilders geçtiğimiz hafta Avrupa'da yapılan seçimlerde, Hollanda'daki seçimlerde bir numaralı parti oldu. Öylesine hatta bir numaralı parti oldu ki Hollanda'da Hollanda parlamentosunun sandalye sayısının %25'ine sahip şu an. Geldi Geert Wilders'in ırkçı partisi. Bunu adını da bu şekilde aslında net bir şekilde koymak lazım. Peki Geert Wilders neden biz şu an alıntıladık özellikle? Çünkü Geert Wilders Gazze'lilerin, Gazze'de yaşayan ve Batı Şeria'da yaşayan insanların Ürdün'e gönderilmesi gerektiğini söyledi. Yani uzaktan...
İsrail'e yakın bir kişi zaten.
Evet, çok da yakın bir insan. Aynen, dediğiniz çok doğru. Yakın bir insan zaten geçmişte de hatta şöyle bir şey var. Kendi eğer iktidar olursa, ki zor görünüyor bir taraftan. Çünkü pek çok parti kendisinden mesafe koymuş durumda. Ama olmaz da değil, takip edeceğiz. Geert Wilders şunu söyledi. Örneğin ben Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağım dedi. Pek çok başka söylediği, yani tamamen İsrail'in yanında olması gerektiğiyle ilgili argümanları söyledikleri vardı. Bununla ilgili bu Geert Wilders'in söyledikleriyle ilgili Filistin Kurtuluş Örgütü'nden, Ürdün'den, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen'den kınama mesajları geldi. Bunun kabul edilebilir olmadığını, kilometrelerce uzaktan birinin böyle bir insanların yerinden edilmesiyle ilgili öneride bulunmasının mantık dışı olduğunu söylediler. Bir diğer açıklama Joseph Borrell'den geldi. Pazartesi günü yaptı Joseph Borrell bu açıklamayı da. Tabii yine açıklama özelinde kalan bir şey olması, yani bir durum olması muhtemel. Çünkü diyor ki Joseph Borrell, şiddet, Batı Şeria'daki şiddet dönüp dolaşıp İsrail'i vuruyor diyor. İşte buradaki üzücü kısım şurada aslında. Yani Batı Şeria'daki şiddetin dönüp dolaşıp İsrail'i vuruyor olması yine İsrail'le yani hani o olayın tırnak içerisinde mağdurları üzerinden yine bakılan bir bakış açısı. Bakın burada şiddet deniyor. Şiddetin bir tarafı olmalı. Siz şiddet uyguladığınızda bunu Batışehir'deki insanlara, masumlara uyguluyorsunuz. Denmiyor ki yani bunu yapmayından ziyade bunu yaparsanız böyle bir sonucu olur şeklinde. Hani İsrailli siviller de benzerini yaşarlar diye bir durum var. Tabii bir çağrıda bulundu sadece. Yani umarız çağrıdan öteye geçen açıklamalardan öteye geçen eylemleri de görürüz, yaptırımları görürüz. Ama şu aşamada ne yazık ki zor görünüyor.
Peki, evet. Bir yandan da Myanmar'da iç savaş süreci ve gerilim var. Çin'den komşu ülke Myanmar'la ilgili adımlar geliyor. Bu adımlar uluslararası camiada nasıl değerlendiriliyor?
Şöyle söyleyelim aslında. Myanmar çok yakın bir dönem takip etmiştik, hatırlayalım. Myanmar'da darbe olmuştu. Kasım 2020 genel seçim sonuçlarından sonra 1 Şubat 2021'de ordu yönetime el koymuştu. Ve böyle bir süreci biz takip etmiştik. O dönemde Myanmar neden önemli? Bakın dünya haritasına baktığınızda, Asya'ya baktığınızda Çin'in hemen güney komşularından biri. Hatta şöyle söyleyelim, güneydeki en uzun sınırı olduğu komşu. Dolayısıyla çok önemli bir ülke Myanmar Çin açısından. İşte burada bir etnik azınlık Çin sınırındaki bir bölgeyi askeri juntadan ele geçirdiğini söyledi. Peki burası neden önemli? Burası o bahsettiğim uzun büyük sınır içerisinde, Çin sınırı içerisinde Çin'le Çin ticaretinin en yoğun olduğu bölge. Ve deniyor ki ordunun bu dönemde Çin'le yapacağı bu ticarete önüne geçmek amacı var gibi yorumlar var. Dolayısıyla hani bu hani hep deniyor ya, Çin çevreleniyor mu, acaba böyle bir adım mı var? Bir taraftan Güney Çin Denizi, bir taraftan Guam Adası'nda biz hatırlayalım, Amerikan üslerini görüyoruz. Bir acaba hani Myanmar'da bu yaşananlar buna yol açacak mı? Hemen Çin'den bir hamle geldi zaten. Çin hemen sınırda bir tatbikata başladı. Ve dedi ki biz sınırda takip ediyoruz. Hatta Myanmar'ın kuzeyindeki Çin vatandaşlarını derhal bölgeyi boşaltmaya çağırıyoruz dedi. Yani evet, tabii ki bizim gündemimiz haklı olarak Orta Doğu. Ama çok yakın tarihte konuştuğumuz halde yakın dönemde gündeme gelmemiş olan, daha doğrusu çok çok yakın dönemde gündeme gelmemiş olan bir yerle ilgili acaba Çin'den yeni bir adım mı gelecek? Bu da takip edilmesi gereken bir husus. Bir de aslında son bir şey daha değinmek istiyorum ben bununla ilgili. ya 3 hafta önceydi ya da 4 hafta önceydi. Maldivler'de bir seçimden bahsetmiştik, biz hatırlarsınız. Ve orada demiştik ki Maldivler'de iki aday var. Bu adaylardan bir tanesi Çin'e yakın olan bir aday olarak söyleniyor uluslararası basında. Diğer aday ise Hindistan'a yakın bir aday. İşte seçimi Muhammed Muizzu kazandı. Muhammed Muizzu aslında Çin'e yakın dememek lazım da şöyle diyebiliriz. Ortada bir politika izlemek istiyor. İşte Muhammed Muizzu'nun geçtiğimiz hafta biz açıklamasını gördük ve dedi ki Hindistan bu stratejik adadaki ordusuna ait unsurları çekmeli bu adadan dedi. İşte burada yine bakın Çin odaklı bir yaklaşım görüyoruz. Çin'in aslında bir taraftan daha öncesinden ne diyelim, oradaki bir güç mücadelesine karşı belki attığı bir adım, Hindistan'ın attığı bir adım, Amerika'nın ve daha doğrusu Çin'in attığı bir adım bu noktada. İşte Muizu'nun yaptığı açıklamalarda daha önce biz Çin'le yakın ilişkiler kurmak istediğini takip etmiştik. Maldivler'de yine dünya haritasını açıp baktığımızda Çin açısından çok çok önemli bir yer. Bunu da tekrar görebiliriz. Dolayısıyla evet, stratejik anlamda mücadele sürüyor. Sadece bahsettiğimiz gibi Orta Doğu'da değil, Asya'da da, Çin'in hemen sınırında da bu bahsettiğimiz şekilde devam ediyor diyebiliriz son olarak.
Peki, çok az bir süremiz kaldı. Avrupa Komisyonu'na İsveç'in gönderdiği mektup var mı? Bir cümle alıyorum.
Hemen bir cümle söyleyeyim ben. Bu neden önemli? Çünkü İsveç hükümeti AB Komisyonu'na gönderdiği mektupta terörle mücadele konusunda Avrupa Komisyonu'nun daha fazla işbirliği yapmasını istedi kendisinden.
Evet, bu, İsveç'in söylemesi önemli.
Bunun İsveç'in söylemesi önemli ama işte bundan şunu söylüyorsunuz, söylemeniz gerekiyor. Diyorsunuz ki, yani çünkü aynı mektupta şunu da söylüyorlar. Teröristlerin teslim edilmesi açısından bu önemli. Yani dolayısıyla bir işbirliği yapılması gerekiyor diyorlar. Şimdi bu noktada şunu söylemek lazım. Bu hani İsveç evet bunu söyleyebilir elbette ama bunu İsveç'ten talep eden bizzat Türkiye var ve İsveç bu talepleri yerine getirmiyorken kendisinin böyle bir talepte bulunuyor olması gerçekten acaba hani sadece kendilerinin haber okuduğunu düşünüyorlar diye böyle düşünülmüyor değil. Bunu söyleyelim ve yine takip edeceğimizi de söyleyerek
peki,
bırakalım.
Peki o zaman konuşalım önümüzdeki haftalarda. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz
teşekkür
katıldığınız
ederim,
için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.